Herkese selamlar dostlar. Kripto Sosyeti'nin haftalık değerlendirme space'ine hepiniz hoş geldiniz. Kerem, Burak, hepiniz hoş geldiniz. Gerçi biz Kerem'in sayfasına geldik bugün ama.
Hoş geldiniz abi.
Hoş gördük.
Hoş bulduk diyorum ben de.
Burak, Türkiye'ye gelince modun düşmüş senin güzel kardeşim.
Abi ben bu yayınları öğleden sonra 2'de yapıyordum. Enerjim yüksekti. Şimdi akşam oldu. Akşam
Eyvallah.
akşam yayın mı yapılır diyeceğim şimdi ama.
Eyvallah. Çok çok yormayacağız abi bugün seni.
Sonra ben 21.30, 22 olmasın abi dediğimde kızıyordunuz bana.
Evet evet. Aynen öyle. İşte Eden bulur mu diyelim. Kerem ne diyelim?
Bakalım artık Burak'ı dinleyeceğiz.
Dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. Burak ama bu sefer dilersen Kerem'le başlayalım. Birazcık hem dinlendirmeye devam edelim seni. Ama birkaç dakika bekleyelim arkadaşlarımızın gelmesini. Lütfen son bildirimlerimizi de yapalım. Ondan sonra bir iki dakika sonra başlayalım. Evet, bence yavaş yavaş başlayabiliriz. Birkaç dostumuz var. Naki Bey burada. Hoş geldiniz Naki Bey yayınımıza. Pablo diye bir arkadaşımız burada. Ben açıkçası tanımıyordum kendisini. Ona da hoş geldin diyelim. Ve diğer bütün dostlarımıza hoş geldin diyelim. Şimdi Kerem. Malum opsiyon piyasalarında opsiyonların kapanmasına çok az kaldı. Bu opsiyon piyasalarındaki kapanışlar da özellikle işte Max Payne seviyesine hep konuşuyoruz. O seviyenin bir çekim kuvveti yarattığına şahit oluyoruz. Bununla beraber işte likidite olan seviyelerde o likidasyonu en azından yaratmak adına hamleler görüyoruz. Şu anda bu minvalde bakınca Max Payne seviyemiz nereleri? Beklentilerimiz ne yönde olmalı ve her şeyden önemlisi sen bu opsiyon kapanışlarıyla alakalı herhangi bir beklentiye sahip misin diyeyim başlatayım abi buyur.
Tamamdır abi. Şimdi opsiyonlarda aslında biz uzun süredir 23K seviyesindeydik. Şimdi son 1-2 gündür 22,5 BTC için konuşuyorum tabii. 22,5K seviyelerine kadar geriledi. Şimdi 2 gün sonra opsiyon piyasaları kapanacak. Tabii bu arada Amerika'dan işte veriler gelecek, Jackson Hole toplantısı olacak vesaire. Ama baktığım kadarıyla yani hem bullish dediğimiz opsiyonlar hem yani yukarı yönlü hem de aşağı yönlü opsiyonların hepsi aslında ya birçoğu knockout olmuş gibi duruyor. İki tarafta çok başarılı olamayacak bu ay sonu itibariyle gibi gözüküyor. Bu da aslında belki son 2 günde gelecek verilerle hani bir fiyat hareketi olursa 22,5K'ya doğru bir hareketi olursa daha hani daha da böyle boş bir opsiyon piyasası oluşmuş olacak açıkçası. Kimse çok kar ve zarar etmiş olmayacak. Dolayısıyla piyasada da biz bunun biraz kavgasını görüyoruz. İki taraf da kendi pozisyonlarını korumaya çalışıyor. Ki zararına sonuçlanmasın. Çünkü kimsenin çok büyük bir kar edemeyeceği bu noktadan sonra az çok belli gibi. Dolayısıyla da Max Payne seviyesi BTC'de 22,5, burası önemli. Evet, buraya bir çekim olabilir ama zaten oraya da çok bir aralığımız yok. Yani çok ciddi kar bırakacak bir seviye değil. Orası Cuma günü aslında direnç olarak çalışacak bize. Oranın üstüne attıktan sonra artık Eylül ayına. Eylül ayı şu açıdan önemli. Eylül ayı aynı zamanda çeyreklik kapanışlar da oluyor opsiyon piyasasında. Dolayısıyla Eylül ayı bayağı yüklü olacak. Eylül ayı sonu kapanışı da şu an için 25K seviyesinde. Ama daha Eylül'e girmeden tabii bunlar net sonuçlanmıyor. Eylül ayına girdikten bir hafta sonra falan bu seviyeler daha net önümüze çıkmış oluyor. Açıkçası ama en azından Eylül ayı daha önemli olacak diyebilirim Ağustos'a kıyasla. Şimdilik hani 22,5K'yı direnç gibi düşünebiliriz. O seviyelerde hani kar realizasyonu yapılabilir. Fazla zorlanmayabilir. Onun üstüne atıldığında tekrardan pozisyon alınmaya, hani emin olunduğunda tekrardan pozisyon alınmaya çalışılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında Ethereum tarafında da 1500, yani 1,5K seviyesi önemli. Orada Max Payne seviyesi. 1,5K şu an destek olarak çalışıyor Ethereum'a. Yani Ethereum BTC'den daha iyi pozisyonda duruyor opsiyon tarafına baktığımızda. Ama tabii yani şöyle bir şey var. 1,5K'nın altında da Ethereum stop olarak değerlendirilmeli aslında opsiyonlara baktığımızda. O açıdan yani Ethereum'da çok fazla ısındığı son zamanlarda düşünülürse orada da tabii ki bir risk var. Ama yani aç gözlülük diyoruz aslında. Şu an orada Ethereum'un üstündeki seviye aşağı doğru bir çekim yaratabilir. Opsiyon piyasalarının kapanışına doğru. Aşağı doğru çekim yaratırsa da orada hani 1500K seviyesinde stop olarak değerlendirilebilir. En azından Cuma'ya kadar baktığımızda. Yani açıkçası opsiyonlarda durum bu Eralp, ama tabii ki makro taraf çok önemli bence. Makro tarafta çok yani veriler ciddi karışmış durumda. Ya belki Burak da anlatır ama hem hazine tahvillerinde çok ciddi yani verim tarafında, ben genelde yield tarafından konuşuyorum. Orada yükseliş, yani yükseliş demek şöyle, hazine tahvilleri tercih edilmiyor. Yani %3'ün üzerine çıktı şu an. %3.10 da en son baktığımda 10 yıllık hazine tahvilleri. Orada bile hala yukarı yönlü bir gidiş görüyoruz. Dolayısıyla yani hem riskli piyasalarda bir sıkıntı var, hem risksiz görünen yatırımlarda sıkıntı var, hem dolar endeksinde bir ciddi yükseliş trendi devam ediyor. Tabii dolar endeksindeki yükseliş de aslına bakarsan doların güçlenmesi değil, diğer para birimlerinin, yani çevre ülkelerin endeksin içindeki para birimlerinin güçsüzleşmesi kapsamında değerlendirilmedi. Bu da daha çok tabii Euro'nun son zamanlarda güçsüzleşmesi. Bunun da tabii çeşitli sebepleri var. Cidden çok sert bir kış bekliyor Avrupa'yı. Ciddi bir borç faizler konusunda geç kalınmış bir Avrupa Merkez Bankası ve dolayısıyla da aslında yani tabii Rusya ile olan doğalgaz, petrol açısından elektrik masrafları vesaire derken yani çok ciddi bir sıkıntı var Avrupa tarafında. O açıdan da dolar endeksi şu an güçleniyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında tabii ki çok ciddi bir gücü de yok hani bana sorarsan. Yani makro tarafta gerçekten işler karışık durumda. Petrol çok önemli dirençleri kırdı. Yukarı doğru hareketi oldukça olası, yani düşen trendi şu an kırmış gibi gözüküyor. Tabii orada kalıcı olması lazım. 94-95 seviyelerinin üstünde devam ederse petrolde de bir artış görebiliriz. Bu da Fed'in tabii ki en önemli tezini çürütmek demek olur. O da şu ki yani son gördüğümüz CPI verisinin tepe yapması genel itibariyle petrol odaklıydı. Petrole bağlı alanlarda bir düşüş gördüğümüz için enflasyonda bir düşüş gördük. Buna eminim Fed de takip ediyordur buradaki gidişatı. Dolayısıyla yani çünkü CPI'de tekrardan bir Eylül ayında böyle devam ederse dolar farklı şeyler konuşabiliriz. Dediğim gibi yani Jackson Hole toplantısı önemli ama ben önümüzdeki iki günde yani Fed'den, genelde Jackson Hole toplantısı biraz genel bir toplantıdır. Burak da belki zaman olursa biraz bahseder. Oradan böyle çok ciddi piyasaya mesajlar vermemesi gerekiyor Powell'ın. Yani yapmaz genelde. Ama eğer bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsa, ki açıkçası ben makro piyasalarda bir şeylerin yanlış gittiğini görmeye başladım. Yani bir şeyler kırılmaya başladı bence. Ki Fed'in en nihayetinde bunu, yani bu sistemde bunun olacağını biliyorduk. Yani bir şeyler kırılacak, dökülecekti. Bir şeyler kırılmaya başlıyor gibi geldi bana. Son günlerde izlediğim kadarıyla. Genelde bu taraflara bakıyorum. Dolayısıyla yani Bitcoin tarafında da genelde makro politika ekseninden bakmaya çalışıyorum olaylara.
Aslında sen opsiyon piyasalarını ele aldığında büyük oranda büyük oyuncuların hareketlerini görebildiğimiz için ele alıyorsun. Bu bildiğimiz bir gerçek. Bu taraftan bakınca anlattıklarının söylediği bize, ben çok basit bir şekilde yorumlayacak olursam, şu anda kurumsal yatırımcı tarafında, dolayısıyla büyük para tarafında, yani smart money dediğimiz tarafta bir kararsızlık hakim. Opsiyon evet. tarafında herhangi bir tarafın diğerine ağır basmaması. Şu evet. anda makroekonomik koşullardaki belirsizlikler, tedirginlikler şu anda finans piyasalarında. Dolayısıyla kripto parada da endişeli oldukları için herhangi bir yönde net bir pozisyon olmamasını sağlıyor. Bu da zaten piyasada net bir şekilde fiyat tablolarında da yatay hareketlilik olarak ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla hani çok çok birbiriyle aslında bağlantılı şeyler anlatıyorsun Kerem.
Evet.
Çok teşekkür ederim abi, sağ olasın. Evet. Çok değerli oldu değerlendirmelerin. Bu arada arkadaşlar, Alp Bey burada, Alp Önal bizim sıkı dinleyicilerimizdendir, sağ olsun. Crypto Wolf isimli arkadaşımız burada. Şahsen kendisini tanımıyorum ama selam vereyim. Cryptoxy, kendisini de tanımıyorum. O da buraya gelmiş. Ona da bir selam vermek isterim. Diğer dostlara da, tekrardan sonradan katılan dostlara hoş geldiniz diyelim. Burak, seninle devam edelim abi dilersen. PMI verisi var. Bunu seninle konuşmamız lazım. Öncelikle bir de Kerem'in söylediği tahviller tarafında herhangi bir yorumun var mıdır? O şekilde başlayalım abi. Buyur, söz sende.
Tahvillerle ilgili gerçekten şey, yani görüntü hoş değil. Çünkü çok sert çıkıyorlar. Yani Kerem'in söylediği o 10 yıllık tahvile, ben 10 yıl, 30 yıllık hepsi o uzun vadeli tahviller. Hani bir zirveyi görmüştü bu Haziran'ın ortasında. 3,5 gibi 10 yıllık tahvil. O daha sonrasında Ağustos'un başında 2.60'a kadar inmişti. 2.50'ye kadar neredeyse. Şimdi tekrar 3'ün üzerine çıktı. 3.10. Yani bu tahviller o zaman 3.50'den işte 2.5'a indiğinde bu çok sert bir iniş. Çok kısa zamanda çok sert bir iniş. Tahvillerde o kadar uzun inişler, sert inişler olmaz. Bu şeydi yani. Hani Fed'in yolun sonuna geldiğini fiyatlıyor artık tahvil piyasası demiştik. Biraz da oraya doğru iş gidiyor açıkçası, ama yani uzun vadede, ama bir anda oradan tekrar hani bir 20 gün içerisinde 2.50'den tekrar 3'ün üzerine atması beni de şaşırttı açıkçası. Çünkü bir yandan da şey, yani resesyonla alakalı bu şeyler devam ediyor. Riskler diyelim. Onlar devam ediyor. Yani orada şey, tabii ki de hani bu hep söylüyoruz ya, resesyon konusu ne olursa olsun Fed'in bakacağı şey şeydir diye. Pardon. Bir mesaj geldi. Gözüm oraya gitti de telefonu bırakıyorum şimdi. Fed'in bakacağı şey enflasyon verisidir diye. Ben de zaten hani uzun zamandır hep şeye bakıyorum, hani enflasyon verisini biraz daha hani önceden görebilmek için. Görebilmek için değil de tahminleri daha doğru yapabilmek için enerji ve tarım emtia endekslerini takip ediyorum. Onlar da açıkçası hani şey haricinde, mısır haricinde çok fazla bir sert bir çıkış ya da değişim yok. Şey olarak yani enflasyon verisini etkileyecek şekilde yok. Ama şeye geleyim hemen, PMI verisine geleyim. Şimdi bu PMI verisinden bahsettim ben daha önce, ama yani bu PMI verisi bizim bu ekonomideki ekonomideki gidişle alakalı sinyaller olur ya, yani mesela işte siz ekonomiye baktığınızda işte işsizlik mesela, hani işsizlik niye, yani ekonomi çok kötüye eğer gidiyorsa niye işsizlik artmıyor? İşsizlik normalde hani ekonomi kötüye gittikten sonra bir sonuç, yani bir dördüncü faz, beşinci faz dediğimiz, yani bu resesyonun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şu anda zaten o yüzden işsizlik verisinde çok bir düşüş yok, ama şunu da söylemek lazım, yani son 2-3 aydır da öyle bir artış da yok yani istihdamda. Ama biz şeye baktığımızda, yani bu tarz ekonomik şeyleri, düşüşlerin sinyalini veren piyasalara baktığımızda bunların başında emlak geliyor. Emlak piyasası geliyor. İkincisi de işte bu şeylerin, imalat ve servislerdeki şeyler, siparişler geliyor. Çünkü onlar hani envanterlerine göre bu mesela bu PMI verisi işte yeni siparişler, üretim, istihdam ve envanterlerindeki şeyleri kapsıyor. Bunların hepsini işte eşit oranda kapsıyor. Şimdi biz Amerika'daki şeye baktığımızda, emlak piyasasına, yani son iki aydır o kadar sert bir düşüş var ki şeyde. Yani hem talep düşüyor, hem fiyatlar düşüyor. Bir yandan tabii ki de doğal olarak işte şey de düşüyor. Morguç faizleri de düşüyor. Yani emlak piyasası böyle bir balon var, patlıyor demek yanlış olur belki. Ama o uzun zamandır hani bir şey vardı ya Eralp, hani biz 2 senedir yani Nasdaq ha düştü ha düşecek, ha patladı ha patlayacak, şişti bu, bitti işte, bu balon oldu falan dedik de hiç patlamadı ya. Yani %20 düştü son 9 ay içerisinde. Yani bu bizim değil de hani bizim hani genelde konuşulan bu patlama, balonun patlaması böyle olmaz yani. Biraz hızlı söndü diyelim. Emlakta da mesela hani son 2 ayda beklenenden biraz sert bir düşüş oldu. Burada bir balon patlaması vesaire bir şey yok. Ama sert bir düzeltme geldi diyelim. Bu birinci şey. Bugün bir şey paylaştım. Orada bu dört şeyin hani bir grafikte veriyor. Yani ikinci alanda yavaşlaması beklenen alanda zaten bu PMI, orada da çok düşük, çok düşük veriler geldi. Servis PMI hatta şeyin altına işte yani 50'nin altına indi ki bu contraction yani küçülme anlamına geliyor. Bundan sonrası da zaten şirketlerin karlarındaki daralma olacak. Ondan sonrasındaki alanda zaten istihdama yansıyacak bu, ki bunun da işaretlerini devamlı alıyoruz. Yani Apple'dan tutun da büyük büyük şirketler de alımları durdurdular. Kimisi işte %20 işçisini çıkarttı. Kimisi şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunların haberlerini de alıyoruz devamlı. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda bizim önümüzde bir 6 ay içerisinde diyelim. Yani 3-6 ay diyelim, 2 çeyrek içerisinde. Biz bir hani resesyonu tam anlamıyla hissedeceğiz. Çünkü bu olduğunda peki ne olacak? Yani ya bu çok sert olacak, işte kırıp dökecek, döküyor dedi ya Kerem. Yani ya Fed enflasyondan dolayı yavaşlamayacak, bir 75 bas puan daha belki arttıracak ve bu tamamen artık bu ekonomiyi kırıp döküp sert bir şekilde resesyona sokmak anlamına gelir. O zaman olursa zaten piyasalar da düşer çok hızlı bir şekilde. Ayrıca yani kripto da düşer, ondan bağımsız olmadığı için. Buna hazırlıklı olalım diyelim yani. Bu riske en azından hazırlıklı olalım.
Evet.
Ama şöyle bir şey de var. Şöyle bitireyim. İkinci ihtimal de şu. Yani bu olacak diye bir şey yok. Bir sonraki şey de şu. Eğer FED bu verileri doğru okursa diyelim, ya da bizim okuduğumuz, bizim gördüğümüz gibi okursa, belki de seçimden sonra çok sert bir dönüş yapar. Pozitif anla, ya pozitif diyorum tabii ki de ama şimdi konuyla alakalı olduğu için, yani para politikasından çok sert bir dönüş yapar. Her nasıl enflasyonla mücadele için sert bir giriş yaptıysa, çıkışı da sert yaparsa eğer, belki o şeyi, geçişi daha yumuşak sağlayabilir, bu soft landing dediğimiz şey. Yani PMI verilerini o yüzden takip ediyorum ben çok yakından ve devamlı da paylaşıyorum. Önden bize ipucu verdiği için.
Eyvallah abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teknik ama güzel açıklamalar oldu. Bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi başta ABD Başkanı Biden olmak üzere işte ekonomiyle ilgili teknokratlar, bürokratlar, kamuya açık yaptıkları açıklamalarda olabildiğince resesyon kelimesinden kaçınmaya çalışıyorlar. Hatta bazıları doğrudan inkar da ediyor, resesyonda değiliz diyor. Ama hani ekonomi biliminin parametreleri açısından baktığımızda şu anda bir resesyonun içine girdiğini görüyoruz Amerikan ekonomisinin. Şimdi benim merak ettiğim şu: bir noktada ağızlarını değiştirecekler, realiteyi konuşmaya başlayacaklar. Belki seçimlere kadar uzatıyorlar bu süreci ama onu konuşmaya başladığında piyasanın buna herhangi bir tepkisi olacağını bekliyor musun? Yani o herhangi bir şeyi değiştirir mi? Gerçeği ifade etmeleri ve ifade etmemeleri.
Yani şimdi siyasal olarak gerçeklik her zaman çarpıtılır. Bu konu zaten hep bildiğimiz bir şey. Yani sonuçta ben burada resesyon yok dediğimde, iddia ettiğimde, işte ben de sonuçta Biden gibi, işte hükümet gibi bir şeyi çarpıtmaya çalışmıyorum. Sadece resesyonun teknik tanımı bu. Hani 2 çeyrek üst üste daralma. Bu bizim için ne ifade ediyor? Yani Amerika'daki işsizlik rakamı en son bu seviyedeyken Amerika Apollo aydaymış yani. 1960'ların sonu olması lazım. Yani işsizlik bu durumdayken, istihdamla alakalı hiçbir sorun yokken şu anda Amerika'da, bu ülke resesyonda teknik olarak olup olmamasında hiçbir manası yok, hiçbir önemi yok daha doğrusu. O yüzden hani yarın öbür gün işte bu şeyin, Enver'in diyelim, hani National Bureau of Economic Research'ın tanımındaki bu altı kriterin hepsi birden daralmaya gider ve bu artık hani teknik olarak değil de hani gerçek olarak diyelim tırnak içerisinde resesyon olsa da bu zaten siyaset bunu yani siyasi şey söylem iktidar bunu bir şekilde oynar gene değiştirir başka bir şey var başka yerinden tutur. Bence o konu çok önemli değil yani hani onların ne yaptığı ne önerdiği çünkü onlar bence açıkçası Amerika'da bu yani bu söylemlerle sadece işte seçimleri etkileyecek şeyler bunlar söylemler. Ekonominin gidişatını, ekonominin piyasanın gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası.
Eyvallah. Eyvallah abi. Teşekkür ederim.
Ben sana bir şey sorabilir miyim? Hazır
Tabii.
şimdi
Tabii.
sen turu
Elbette.
sana gelmişken. Bu
Tabii.
şey 200 haftalık ortalama değil mi? Doğru mu
Evet.
söylüyorum? 200 haftalık.
Evet.
Orada bir altına indik galiba. Bununla ilgili şey senin bir ben normalde teknik analizi yani hiç bilmem şey de yapmam ama geçen bu haftaki bu bültenimde ona da değindim. Çünkü yani 200 haftalık hareketli ortalamanın altına indiğinde aynı zamanda bu on-chain'deki realized price'ın altına da indi. Gerçekleşmişlerin altına da indi Bitcoin. Aşağı yukarı aynı yerde o oranlar. Yani daha önce destek oluyorken şu an direnç oldular. Onunla ilgili senin yorumunu çok merak ediyorum ben.
Şimdi 200 haftalık hareketli ortalama bütün aslına bakarsan hani bütün teknik tablolarda uzun vadeli değerlendirmelerde genel trend okumakta çok kullanılan bir argüman. 200 haftalık hareketli ortalamanın önemi şu. Bir, piyasanın çok genel kabul ettiği bir parametre bu. İkincisi de çok uzun bir süreye dayandığı için 200 haftalık ortalama adı üstünde 200 haftalık mumun kapanışlarının ortalaması alınıyor. Dolayısıyla o çizgi oluşuyor. Dolayısıyla çok uzun vadeli bir ortalama da olduğu için bize genel trend anlamında çok şey söyleyen bir ortalama. Nitekim BTC'de işin şöyle bir şey tarafı var ama yani hani tartışılabilir bir tarafı var diğer piyasalardan ayrı olarak. Şimdi BTC'de zaten 200 haftalık hareketli ortalama bulunduğu zamandan 200 hafta önceye giderek bir veri oluşturabildiği için 2014-2015 yıllarında hayatımıza giriyor. 2015 yılından itibaren de işte 2016 halving var, 2020 halving var. Bu geçtiğimiz 2 sene önce yaşadığımız. Dolayısıyla hani bu döngülerde hep fiyatın bir base yaptığı yani fiyatın bir dip yaptığı bir şey, bir teknik parametre, fiyat genelde Bitcoin trendlerinde bu 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalarak trendini oluşturuyor. Yani en dip seviyeler orası oluyor. Şimdi ama Haziran ayı itibariyle burada bir istisna oldu. Bundan farklı olarak bundan önce de mesela 200 haftalık hareketli ortalamanın altına ihlaller olsa da en son ihlal de Mart 2020'de olmuştu. Genelde hep mumların ona altına ihlal yapsa da ona çok yakın seyrettiğini görürüz. Ama Haziran'dan beridir ilk defa BTC tarihinde bir makasın açılması söz konusu oldu. Ama buradaki BTC tarafında bu veriye böyle hani belki hani tartışılabilir kılan şu. Dediğim gibi sadece 2015'ten 2014'ten biri baz alabildiğimiz bir veri yeni bir varlık olduğu için Bitcoin bunun hani istatistiki açıdan tartışılabilir bir tarafı var. Ancak mesela Nasdaq tablosu geçen gün bu hafta başındaki videomda onu değerlendirdim. Nasdaq endekse bakıyorum, S&P endekse bakıyorum. Mesela son işte 2000'den beridir mesela dotcom krizinden beridir çok net bir şekilde baktık. Sadece bu Black Swan Event dediğimiz yani bu hani krizler böyle geliyorum demez bir anda ortaya çıkar ya işte 2008 Mortgage'de olduğu gibi dotcom'da olduğu gibi sadece 200 haftalık hareketli ortalamanın altına ihlalleri o Black Swan Event dediğimiz dönemlerde görüyoruz. Yani bütün piyasanın korkunç bir paniğe sürüklenip böyle elinde ne varsa sattığı dönemlerde görüyoruz. Onun dışındaki bütün trendlerde yine orada yıllara dayanan bir şekilde baktığımızda hep trendlerin dip noktaların 200 haftalık hareketli ortalamalar olduğunu görürüz. O yüzden de bütün piyasalar için özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çok kullanılan bir teknik argüman ve şu anda BTC'de bir istisnamız var. İkinci bir istisnamız da şu. Hem bir ihlal istisnamız var. İkinci istisnamız şu. 200 haftalık hareketli ortalamayı geçen hafta itibariyle geçen haftadan önceki 3 hafta üstünde durmayı başardık. Geçen hafta itibariyle tekrardan altına düştük. Yani bu da yaşadığımız bir şey değil. Yani üstüne çıktıktan sonra mesela ihlallerde üstüne çıktıktan sonra altına inmişliğimiz de yok. Ama bu sefer o da var. Üstüne çıkmamıza rağmen bir reddedildik. Yani bu aslında bize şunu söylüyor. BTC döngüleri senle de hep konuşuruz ya, Kerem'le de konuşuyoruz. Farklı farklı vesilelerle hep paranın bol olduğu dönemlerde BTC'nin de diğer riskli finansal varlıklar gibi bir rally yaptığını görüyoruz. Aslında bu küresel para politikası ile ilişkili olduğunda hep iddia ediyoruz zaten bunu. Yani hani BTC'nin özelindeki dinamiklerden ziyade fiyat açısından küresel piyasalara bağlılığını hep anlatıyoruz bildiğiniz üzere. Burada da aslında bir şey, bu şu an yaşadığımız onu teyit eden de bir şey. Parasal sıkılaştırma BTC'nin daha önce gördüğü bir dönem değil. Dolayısıyla şimdi yeni bir tarihi yazılıyor. Yani belki 10 sene sonra şu anda yaşadığımız bu 200 haftalık hareketli ortalama ihlalini belki çok önemseyerek konuşacağız. Bir istisna diyeceğiz. Belki de artık 200 haftalık hareketli ortalama zaten BTC'de ihlal edilen bir gösterge olarak konuşacağız. Dolayısıyla yepyeni bir dönem, gerçekten hep konuştuğumuz üzere bu dönemin yepyeni dinamikleri ortaya çıkacak. Ama o dinamikler ortaya çıkana kadar ben yine 200 haftalık hareketli ortalamayı şu anda dirence dönüştü. Yine önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer bir küresel piyasalarda yeni bir, şu anda öngöremediğimiz bir Black Swan Event dediğimiz hadise olmaz ise fiyatın bu 200 haftalık hareketli ortalamadan çok da uzaklaşmadan bir base alanı yaratacağını düşünmeye devam ediyorum. Bilmiyorum açıklayıcı olabildim mi?
Güzel oldu abi. Teşekkürler.
Rica ederim. Kerem, ekleyeceğin bir şey var mıdır abi?
Yok abi benim. Ekleyeceğim bir şey ya. En başta konuştum, sonra sizi dinledim. Bence yeterli bu kadar.
Eyvallah. Eyvallah. Dostlar, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. 28 dakika olmuş başladığımız. Biliyorsunuz yarım saatte kesmeye çalışıyoruz ki sonradan dinlensin diye. Yine hatırlatayım. Bu ses kaydını sonradan katıldıysanız veya daha sonra dinleyecek birileri olursa diye söylüyorum. Paylaştığımız linke tıklayıp her zaman dinleyebiliyorsunuz. Her zaman burada açık duruyor. Ve birkaç gün içinde de Spotify'daki Kriptososi kanalına da yüklemiş oluyoruz. Oradan da dinleme imkanınız oluyor. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.